Ayrım 67.
Sayfa 695. Yani odunların yontulup tahta haline getirildiği bir iş yerim olacak. Burada bir bıçkı tezgahım olacak. Gerçi henüz satın almadım ama yakında benim olacak. Piştiri sokağının yanında atölyesi olan Johnson adında biri var. Bu adamın paraya ihtiyacı varmış. Atölyesini satacakmış. Onunla şöyle anlaşacağım. Bıçkı tezgahını Johnson adındaki adam benim hesabıma işletmeye devam edecek. Ben de ona olan borcumu her hafta başı ödeyeceğim. Bu sağlam kalan tek bıçkı tezgahıdır. Çünkü Yankiler hepsini tahrip etmişler. Bugün için bıçkı tezgahı demek altın madeni demektir. Atölyenizden çıkan tahtaları istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Yankiler bütün evleri yaktığı için tahtaya büyük ihtiyaç var. Halk daha şimdiden tahta arayıp duruyor. Üstelik Atlanta'nın nüfusu daha da artacak. Köylüler, zenciler serbest bırakıldığı ve köyleri yağmalandığı için oralarda kalamıyorlar ve kente geliyorlar. Herkesin eve ihtiyacı var. Ev yapabilmek için de tahta gerekiyor. Bu nedenle orasını ilk fırsatta alacağım. Veresiye mal alanlardan paramı topladığım zaman hemen bu işi bitireceğim. Gelecek yıl bu mevsimde çok zengin olacağım. Fazla para kazanmak isteyişimin nedenini anlıyorsunuz herhalde. Frank bu son cümleden sonra kızardı. Scarlett ise tiksindi ve ihtiyar yine Suelan'ı düşünüyor dedi. Bir ara aklına $300 Frank'ten istemek geldi. Ama bu düşüncesini hiç uygun bulmadı. Çünkü böyle bir istek karşısında Frank'in önce şaşıracağını, sıkılacağını, daha sonra özür dileyeceğini ve ne yapıp edip parayı vermeyeceğini biliyordu. Frank Suelan ile ilkbaharda evlenebilmek için varını yoğunu ortaya koymuş ve çalışıp çabalayıp para biriktirmişti. Onun acıma duygularını tahrik etsem ve bu parayı gelecekteki ailesi adına yapacağı bir özveri olduğunu söylesem bile Suelan bunu kesin engeller diye düşündü. Çünkü Suelan ihtiyar kız olarak kalmaktan korkuyordu. Bu nedenle ortalığı altüst eder ve evlenmesinin herhangi bir nedenle gecikmesini istemezdi. Bu mızmız ve farfaracı kızda ne gibi bir çekicilik vardı ki bu ihtiyar adam onunla birlikte bir yuva kurmaya kalkışıyordu. Oysa Suelan ne bir kocaya layıktı ne de bir kocanın servetine ortak olmaya. Suelan paraya kavuştuğu zaman hemen şımaracak tiplerdendi. Tara için 10 para vermezdi. Lüks bir hayat sürüp şık elbiseler giymeye ve Mrs. Suelan diye çağrılmaya başlanınca Tara açık artırma ile satılmış ya da harabeye dönmüş, umurunda bile olmazdı. Scarlett, kız kardeşini bekleyen bolluk dolu ve rahat bir hayatla, bin bir yokluk içinde geçen hüzün dolu hayatını karşılaştırınca, talihin haksızlığına isyan etti. Yüzünde beliren acıyı Frank'e belli etmemek için başını yana çevirdi. Kısa bir süre sonra elinde nesi var nesi yok gittirecekti. Suelan ise birden aklına bir şey geldi ve ani bir karar verdi. Suelan ne Frank'e, ne mağazaya, ne de bıçkı tezgahına sahip olacaktı. Çünkü Suelan bunların hiçbirine layık değildi. Bunlara kendisinin sahip olması gerekirdi. Tara'yı düşündü. Gözlerine Jones Wilkerson merdivenin altına saklanmış zehirli bir yılan gibi göründü. İşte o an denizde kazaya uğramış biri gibi son umuda dört elle sarılmanın gerektiğine karar verdi. Rete güvenmiş ama o kendisini hayal kırıklığına uğratmıştı. Allah'ın ona her şeyi onarması için şimdi Frank'i gönderdiğine inandı. Şimdi Scarlett için tek sorun vardı. Amacına nasıl ulaşacaktı? Dalgın gözlerle yağan yağmura baktı. Yumruklarını sıktı. Sonra Frank'e Suelan'ı unutturmayı ve bana ilanı aşk ettirmeyi başarabilecek miyim diye düşündü. Rete karşı başarılı olamadım. Ama bu Frank'e karşı da başarısız olacağım demek değildir. Scarlett kendisini biraz toparladı ve yanında oturan Frank'i yan gözle incelemeye başladı. Güzel olmadığı bir gerçek bu adamın. Dişleri çürük olduğu için de ağzı kokuyor. Çok yaşlı biri. Neredeyse babam yaşında. Üstelik çok utangaç. Ama iyi niyet sahibi. İyi yanlarıyla kötü yanlarını tartıya vuracak olsak pek güzel bir sonuç çıkmaz ama ben bir erkek için bundan daha kötü nitelikler de düşünemiyorum. Gerçi kibar bir adam. Onunla Red'den daha iyi anlaşabilirim. Evet, Frank'e her istediğimi yaptıracağımı sanıyorum. Aman canım, dilencinin hiç tercih hakkı olur mu? Scarlett böyle düşünmekten çekinmiyor ve soyadının Frank'in nişanlısı olduğu için vicdanı bile sızlamıyordu. Red gibi bir adamın karşısında perişan duruma düşen bir kadın için kız kardeşinin nişanlısına sahip olmak çok basit bir işti. Hatta bu konuda kaygılanması bile gereksizdi. Bir anda ortaya çıkan bu yeni umut ona güven verdi, içini ısıttı, ayaklarının üşüdüğünü bile unutturdu. Frank'e o kadar ısrarlı bir biçimde ve biraz da aklından geçen düşünceyi belli edecek gibi baktı ki adam heyecanlanıverdi. O an Scarlett, Red'in öğütlerini anımsadı ve hemen gözlerini yere eğdi. Sizde gördüğüm gözlerin benzerini düello yaptığım bir adamda görmüştüm. O adam da bana senin gibi bakıyordu. Şunu iyi bilmelisin. Böyle bakışlarla hiçbir erkeğin kalbine giremezsin. Ne oldu Mrs. Scarlett? Sanırım üşüyorsunuz. Scarlett dalgın bir biçimde, evet dedikten sonra şöyle devam etti. Şey, kısmazsınız değil mi? Elimi paltonuzun cebine sokarsam, darılmayacağınızı umarım. Manşonumun içi yağmurdan ıslanmış, ellerim üşüyor. Hayır efendim, hayır. Nasıl isterseniz. Eldivenleriniz de yokmuş. Ben ne aptalım? Sizin sıcak bir yere ihtiyacınız varken ben de boyuna konuşup durdum. Arabayı yavaş sürdüğüm için özür dilerim Mrs. Scarlett. Deh, deh. Efendim, beni affedin. Kendi öykülerime daldım. Ve böyle bir havada dışarıda ne işiniz olduğunu sormayı bile unuttum. Scarlett boş bulunup, Yankee genel karargahına gittim dedi. Birden irkilen Frank, açık renk kaşlarını hayretle kaldırarak, aman efendim, orada askerler, Yankiler. Scarlett bir çuval inciri berbat etmek üzere olduğunu anladı ve, Allah'ım güzel bir yalan uydurmam için bana yardım et diye yalvardı. Çünkü Frank, Red'i görmeye gittiğini asla öğrenmemeliydi. O Red'e dünyanın en rezil adamı gözüyle bakar ve bir kadının onunla konuşmasını asla doğru bulmazdı. Oraya şey için, subayların eşlerine mendil, örtü gibi bir şeyler göndermek isteyip istemeyeceklerini sormaya gitmiştim. Biliyor musunuz, ben gayet güzel oya yaparım. Frank yerinde duramıyor, şaşkınlık ve nefret duygularını bastırmaya çalışıyordu. Aklı, Scarlett'in yaptığı bu işi bir türlü kabul etmiyordu. Demek Yankilere gittiniz. Ama efendim, gitmemeniz gerekmez miydi? Herhalde babanız bilmiyordur. Miss Pettipet, Scarlett'in kaygısı gittikçe büyüyordu. Ah çok rica ederim, bunu halama söylemeyiniz. Yoksa kahrımdan ölürüm, dedikten sonra ağlamaya başladı. Gözyaşları soğuk havanın da etkisiyle kolayca akıyordu. Bu durum Frank'in üzerinde Scarlett'in de ummadığı bir etkiye neden oldu. Yaşlı adam yutkundu, ellerini Scarlett'e yaklaştırıp çeker gibi hareketler yaptı. Genç kadının başını göğsüne yaslamak ve onu okşamak isteğiyle yanıp tutuştu. Ama böyle bir hareketi hayatı boyunca hiçbir kadına yapmamıştı. Şimdi de nasıl yapılacağını pek bilemiyordu. Dünya güzeli, şen şakrak Scarlett arabasının içinde ağlıyordu. Gururlu Scarlett, Yankilere mendil, örtü satmaya gitmişti. Frank bu kadarına dayanamazdı. Yüreği paramparça oldu. Scarlett hıçkıra hıçkıra ağlamayı sürdürüyordu. Arada bir tarayla ilgili anlaşılmaz sözler söylüyordu. Frank oradaki durumu daha önce gördüğü için tarada işlerin iyi gitmediğini anladı. Mr. O'Hara eski sağlıklı durumuna kavuşamamıştı. Ev halkına yetecek kadar yiyecek yoktu. Atlanta'ya kendisi ve çocuğu için gereken parayı kazanmak umuduyla gelmişti. Frank tekrar yutkundu ve kendisinin yapmak istediğini Scarlett'in gerçekleştirdiğini gördü. Genç kadın Frank'in omuzuna yaslanmıştı. Bunun nasıl olduğuna bir türlü akıl erdiremedi ama Scarlett'in başı yavaş yavaş omuzundan kayıp göğsüne gelmişti. Şimdi Scarlett onun göğsünde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu da Frank için yeni ve şaşırtıcı bir durumdu. İlk önce Scarlett'in omuzuna dokundu. Sonra biraz cesaretlenerek onu okşamaya başladı. Bir dayanağı, bir güvencesi olmayan bu zavallı kadın ne kadar da güzeldi. Geçim derdini iğne ile kuyu kazarak çözümlemeye çalışması ne büyük bir cesaretti. Ama göz nuru döküp işlediği şeyleri Yankilere satmaya kalkışmasını aklı bir türlü almıyordu. Mrs. Scarlett, Pity halanıza bir şey söylemem ama bir daha Yankilerle görüşmeyeceğinize dair bana söz vereceksiniz. Eğer babanız bu yaptığınızı bir duyarsa, göz göze geldiler. Mr. Kennedy, bir şeyler yapmam gerekiyor. Çocuğum açlıktan mı ölsün? Ona bakmak benim görevim değil mi? Sonra tarladakiler, onlarla ilgilenecek bir kimse yok. Hepsinden ve her şeyden ben sorumluyum. Siz çok cesur ve metin bir hanımsınız. Böyle şeylere kalkışmanız hoşuma gitmedi değil ama bir duyulursa aileniz kahrından tek tek ölür. Görüyorsunuz, çaresizim. Ne yapayım bu durumda? Yaş dolu yeşil gözleri Frank'in gözlerini aradı. Frank utancından, şaşkınlığından, heyecanından, aklından geçen şeytanca düşüncelerden dolayı gözlerini ondan kaçırdı. Ben de bilmiyorum doğrusu. Evet, ne yapmanız gerekir? Ama bir çaresi bulunur. Ben de bir şeyler bulmaya çalışırım, inanın. Ah, bulacağınıza inanıyordum zaten Frank. Siz o kadar değişmişsiniz ki. Eskiden ona kendi adıyla hiç hitap etmemişti. Bu biçimde konuşması Frank'in çok hoşuna gitti. Zavallı kadın o kadar perişan bir durumdaydı ki işlediği hatayı fark edemiyordu. Scarlett Frank'e baktıkça ve ona doğru sokuldukça o da genç kadını korumanın bir görev olduğunu sanıyordu. Suelen'in kız kardeşi için elinden geleni yapacaktı. Cebinden kırmızı bir mendil çıkarıp Scarlett'e uzattı. O da gözlerinden akan yaşları sildi ve dudakları titreyerek Frank'e gülümsedi. Sonra özür dilemek amacıyla, ''Ben gerçekten aptalın tekiyim. Rica ederim kusuruma bakmayınız.'' dedi. ''Bunlar için üzülmenize gerek yok efendim. Unutun gitsin. Biliyorum siz bir ailenin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşıyan ender kadınlardan birisiniz. Miss Pitipet'in size yardımı olmuyor herhalde. Onun da dükkanlarının yarısından çoğunu kaybettiğini duydum.'' Mr. Henry Hamilton'ın da durumu iyi değil. Sizin de içinde yaşayacağınız bir yuvamın olmasını çok isterdim doğrusu. Şunu bilmenizi isterim Mrs. Scarlett. Kız kardeşiniz ile evlendikten sonra basit evimizde size ve oğlunuza her zaman bir yer bulunacaktır. İşte tam zamanıydı. Böyle durumları ona melekler ve azizler yaratıyordu herhalde. Hayret etmiş ya da bir şeyler söylemek istermiş gibi ağzını açtı ama hemen kapadı. Frank onun bu halini gördü ve heyecanlandı. ''Bana önümüzdeki ilkbaharda enişteniz olacağımı unuttuğunuzu söylemeyin sakın.'' dedi. Ve Scarlett'in gözlerinin tekrar yaşla dolduğunu gördü. ''Yoksa Söylen hasta mı Mrs. Scarlett?'' ''Hayır canım. O halde niçin ağladığınızı sorabilir miyim?'' ''Ah, söyleyemem. Onun size yazdığını sanıyordum. Ah, bunlar çok kötü şeyler doğrusu.'' ''Mrs. Scarlett, sorun nedir? Lütfen biraz açıklayınız.'' ''Ah Frank, ah, bunu size söylemek istemezdim ama bundan haberiniz var sanıyordum. Çünkü Suella'nın size yazdığını düşünmüştüm.'' ''Ne yazdığını efendim? Bana açıklayınız lütfen, çekinmeyiniz.'' ''Ah, bunu sizin gibi bir beyefendiye yapması doğru değildi ama bir kez...'' ''Suella ne yaptı bana efendim? Size bildirmedi mi, yazmadı mı? Kız kardeşime hak veriyorum. Utandı herhalde.'' Suelen utanmakta da haklıdır. Ah Allah, insana insanlara böyle kötü şeyler vermesin. Frank onun sözünü kesip soru soracak durumda değildi. Yaşlı adamın eli ayağı titriyor, perişan bir halde Scarlett'e bakıyordu. Dizginler elinden sarkmıştı. Suelen gelecek ay Tony Fontaine ile evleniyor. Ah Frank, ne kadar üzgünüm bir bilsen. Keşke bu kara haberi benden duymasaydın. Beklemek onun canına tak etti. Suelen ihtiyar bir kız olarak kalmaktan çok korkuyor. Frank ona arabadan inmesi için yardım ederken dadı da verandada kaygılı görünüyordu. Orada uzun zamandır beklediği ve meraktan patladığı kırışık yüzündeki öfkeden belliydi. Dadının alt dudağı Scarlett'in o zamana kadar görmediği bir biçimde sarkıyordu. Dadı Scarlett'i eve getiren erkeğe sert sert baktı. Ancak onun Frank olduğunu anlayınca hemen yüzü değişti. Merdivenleri indi, iki yana sallanarak yürüdü ve Frank'in uzattığı eli sıktı. ''İnsan ahbaplarıyla karşılaşınca ne kadar memnun oluyor efendim.'' dedi. ''Nasılsınız Mr. Frank? İnanın sizi çok iyi gördüm. Mrs. Scarlett'in sizinle çıktığını bilseydim bu kadar kaygılanmazdım. Eve gelip olmayınca boynu kesilmiş tavuktan farkım kalmadı. Onun pis zenciler arasında dolaştığını sanmıştım.'' ''Kızım, Mr. Kennedy ile çıkacağınızı bana neden söylemediniz? Hiç olmazsa bu kadar üzülüp korkmazdım.'' Scarlett dadıya belli etmeden Frank'e baktı ve suç ortaklığını pekiştirmek için ona gülümseyip göz kırptı. Dadı, bana elbise ve sıcak çay hazırla. Aman efendim, o canım elbisenizin hali ne öyle? Onu bu geceki düğünde giyebilmeniz için iyice kurutup fırçalamam gerekecek. Dadı eve girerken Scarlett de Frank'in kulağına eğilerek yavaş bir sesle, ''Çok rica ederim, bu akşam yemeğe buraya gelin. O kadar yalnızız ki. Sonra birlikte düğüne gideriz, olmaz mı? Bir ricam daha olacak. Suellen hakkında Pity halaya bir şey söylemeyin. Bu haber onu mahvedebilir. Kız kardeşimin... ''Merak etmeyin, söylemem. Bugün bana gösterdiğiniz nazik davranışınızdan dolayı size teşekkür ederim. Bu hareketinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Çok zor durumdaydım. Tam Hızır gibi yetiştiniz. Şu an sizin sayenizde ayakta durabiliyorum.'' Frank'in elini bir hayli uzun sıkarken gülümseyen gözlerini onun gözlerinden ayırmadı. Kapının arkasında bekleyen dadı Scarlett'i odasına çıkardı. Bir tek söz söylemeden onun ıslak elbiselerini çıkarıp sandalyenin üzerine serdi. Sonra Scarlett'i yatağına yatırdı. Aşağıya inip bir fincan çay ile bir beze sarılı sıcak tuğla getirdi. Scarlett'e şefkat dolu bir tavırla yaklaşarak, ''Burcuğum, kafandaki şeyi neden bana söylemiyorsun?'' Eğer dadına her şeyi söyleseydin, ben de bu ihtiyar halimde bu koca vücudu buralara kadar taşımazdım, dedi. Ne demek istiyorsun dadı? Beni kandırmaya çalışmayın canımın içi. Ne dediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Ben sizi çok iyi tanırım. Sizin yüzünüzü de gördüm, Mr. Frank'in de. Bu iki yüzü bir rahibin kutsal kitabı okuduğu gibi okudum ben. Mr. Frank ile olacağını bilseydim, tarladan kalkıp buralara kadar gelmezdim. Scarlett, dadıyı aldatmanın boşa vakit geçirmek olduğunu anlayarak yorgana sarıldı ve ''Zaten ondan başka kiminle olabilirdim ki?'' dedi. ''Şekerim, bana bir şey söylemediğin için ben nereden bilebilirdim? Ama dün akşamki yüzünüzü de çok iyi görmüştüm ve hiç de hoşuma gitmemişti. Miss Pitipet'in de Butler adındaki şu haydutun çok parası olduğunu mektubunda yazdığını duymuştum. Şunu iyi bilin ki ben duyduklarımı hiç unutmam. İşte beni korkutan da buydu.'' Ama Allah'a şükürler olsun, korktuğum başıma gelmedi. Avat, ne diyordum şey, şu Mr. Frank güzel olmasa da çok kibar bir adamdır. Scarlett, dadının içine okumak istercesine büyük bir dikkatle ona baktı. Ne yapmak niyetindesiniz, bu olanları Suellen'e anlatacak mısınız? Dadı beklenmedik bir sakinlikle, ben Mr. Frank ile aranızı bulmak için elimden geleni yapacağım, dedikten sonra Scarlett'in yorganını düzeltti. İhtiyar zenci kadın o ağır vücuduyla odada bir aşağı bir yukarı dolaşırken Scarlett biraz kendine geldi. Bu olayın dadı ile tartışmadan, kavgasız, sessiz sedasız kapanmasına çok sevindi. Dadı durumu anlamış ve ses çıkarmamıştı. Scarlett zenci kadının kendisinden daha çok irade gücüne sahip olduğunu anladı. Dadı gerçekleri görebilen ve onları olduğu gibi kabul eden biriydi. Kuşkusuz Scarlett'i kendi çocuğu gibi seviyordu. Onun istediği her şeyi başkalarına ait olsa bile hemen sağlıyordu. Deneyimli bir kadın olan dadı, bugünkü koşullarda Suellen ile Frank'in evlenmelerinin yararlı olmayacağını biliyordu. Scarlett ise parasal yönden çok zor durumdaydı. Onun içini kemiren kaygı ve sıkıntılardan bir an önce kurtulması gerekiyordu. Üstelik o, Mrs. Allen'ın kızıydı. Dadı ona hiç duraksamadan hak veriyordu. Scarlett, dadının bu işi üstü kapalı bir biçimde onayladığını sezdi. Ayaklarının altındaki tuğlanın sıcaklığı vücuduna yayılırken, arabada gelirken pırıldamaya başlayan umut ışığının şimdi gittikçe büyüdüğünü hissetti. Vücudu ısındıkça gücü de geri geliyordu. Scarlett sevincinden kahkaha ile gülmek istedi ama zenci kadından çekindi. Sonra, henüz yenik düşmedim diye düşündü. Dadıdan el aynasını istedi. Kalın dudaklarında bir gülümseme beliren dadı, aynayı Scarlett'e uzatırken onu uyardı. Omuzlarını açma, üşüyeceksin. Scarlett aynaya baktı ve, yüzüm kağıt gibi beyaz, saçlarım da at kılından farksız, dedi. Olmanız gerektiği kadar güzel değilsiniz. Evet, yağmur çok mu yağıyor? Hiç dinmedi, sağanak halinde yağıyor. Dadıcığım, yine kente gitmen gerekecek. Bu yağmurda mı? Asla gitmem. Evet, gideceksin diyorum sana. Yoksa ben giderim. Bu kadar acele ne işiniz var? Bugün oldukça fazla yol teptiniz zaten. Scarlett aynada yüzünü incelemeyi sürdürerek, ''Bir şişe kolonya alacaksın. Onunla başımı yıkayıp ovacaksın. Saçlarımı yapıştırmak için biraz da ayva peltesi al. Bu soğuk havada başınızı yıkamam. Kaldı ki başınızı bir fahişe gibi kolonya ile ovmanıza da izin vermem. Bunu ancak ben öldükten sonra yapabilirsiniz. Şimdi yapacağım. Çantamdan bir altın dolar al ve hemen kente git. Bana bir şişe de allık al.'' ''O da neymiş? Seni ilgilendirmez. Mağazalara bir şişe allık sorarsın. Ben ne olduğunu bilmediğim bir şeyi alamam. Bu bir boyadır. Yüze kırmızı renk versin diye sürülür. Haydi orada durup kurbağa gibi şişinme. Çabuk git diyorum sana.'' Bu cevabı duyar duymaz dadının yüzünde bir tiksinti ifadesi belirdi. ''Aman Allah'ım, boya mı? Yüze sürmek için boya ha? Anlaşılan siz dayak yemekten kurtulacak kadar büyümemişsiniz. Ben hayatımda bu kadar sinirlendiğimi anımsamıyorum. Siz çıldırmışsınız. Amanın, anneniz mezarında ters dönecek. Yüzünüzü boyamak ha? Hem de bir...'' ''Büyük annem Robillard'ın da boyandığını çok iyi biliyorsun ve...'' ''Avat sürerdi büyük hanım. Üstelik kalçalarının biçimini ortaya çıkaran daracık elbiseler de giyerdi. Sen de onun gibi yapmak istiyorsun galiba. Büyük anneniz gençken çok eğlenirdi. Ama şimdi zaman değişti.'' Scarlett kızdı ve üzerinden yorganı atarak bağırmaya başladı. ''Allah cezanı versin. Dediklerimi yapmayacaksan hemen tarlaya dön.'' ''İster dönerim ister dönmem. O benim bileceğimiş. Ben serbestim. Buradan bir yere kımıldamam. Haydi yatağına gir, yorganı üzerine çek bakalım. Zatürreye yakalanacaksın. Artık şu korseyi de bırakın. Böyle bir havada ikinci kez sokağa çıkacak değilsiniz herhalde hanımcığım.'' ''Aman Allah'ım, çıldırmak işten değil. Hık demiş babasının burnundan düşmüş. Bazı huylarınız tıpkı babanıza benziyor. Haydi yatağınıza giriniz şimdi. Ben size boya falan alamam. Utancımdan ölürüm vallahi.'' ''Herkes bu boyanın sizin için alındığını anlar. Afandım, bu halinizle de öyle güzelsiniz ki boyaya moyaya ihtiyacınız yok. Yavrucuğum, boya dediğin şeyleri ancak kötü kadınlar kullanır. Sonuçta istediklerini elde ediyorlar ama.'' ''Aman Allah'ım, şu söylediklerinizi işitiyor musunuz? Yavrucuğum, böyle kötü şeyler konuşma. Bırakın şu ıslak çoraplarınızı. Sen üzülmeyesin diye gideceğim, ne yapayım? Ama anneniz bu gece uykumda bana sitem edecektir. Haydi girin bakalım yatağınıza. Üşütüp iş açacaksın başımıza. Ben gideceğim. Belki beni tanımayan bir mağaza bulurum.'' Scarlett o korkunç günün gecesi kendini bambaşka bir alemdeymiş gibi hissetti. İşte Fanny'nin düğününde ihtiyar Levi, her eğlencede ya da baloda olduğu gibi orkestraya ayrılan köşede yerini almıştı. Müzisyenler çalgılarını akort ediyorlardı. Scarlett neşe dolu gözlerini çevresinde gezdirdi. Kibar insanların arasında olmak ne güzeldi. Davetlilerin gösterdikleri sıcak ilgi onu çok duygulandırmıştı. Frank'in kolunda salona girdiği zaman herkes ona doğru koşmuştu. Kimi onu yanaklarından öpmüş, kimi içtenlikle elini sıkmıştı.